Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 Haban 1399 Hicri Kameri 28 Rebiyul Evvel 1442 ve 14 Kasım 2020 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşi ile Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki silah anlaşması üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Dünya Diyabet Günü, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Yaşam Anahtarları adlı programlarından sonra bir ilahiyi dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Nesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da koronavirüste son durum açıklanırken 5 aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID aşısı listesinde yer aldığı belirtildi. İran ile Irak Savunma Bakanları bir araya geldi. Karabağ'da taraflar Rusya'nın arabuluculuğunda cenaze takası yaptı. Trump'ın radikal taraftarları Washington'da bir araya geldi. Ve Hamas işgal rejimine karşı mücadeleye vurgu yaptı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak son 24 saatte 452 vatandaşın da koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 452 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11.203 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının toplam 41.034'e, vaka sayısının ise 749.525'e çıktığını aktardı. COVID-19 hastalarından 5.642'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, bugüne dek iyileşenlerin sayısının da 552.747'ye ulaştığı bilgisini verdi. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, bugün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Korona ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 21 Kasım itibariyle ülkede yeni kısıtlamaların uygulanacağını, salgınla mücadele bağlamında son haftalarda 90 ilçe ve il merkezinde kısıtlamalar getirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Rouhani önümüzdeki 21 Kasım itibariyle ülkede yeni sıkı tedbirlerin yürürlüğe gireceğini belirterek kısıtlamalar her kentin durumuna göre ilan edilecek. Bu plan salgının ortadan kaldırılmasına kadar sürecektir dedi. Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişi de görülmüştü. Dünyada ise koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 54 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1 milyon 311 bine yükseldi.
İran Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü İran'dan 5 aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 aday aşılarının içinde yer aldığını bildirdi. İran Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü Kianush Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti. Korona başladıktan sonra İran'da bu virüs için aşı çalışmaları da başladı. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melikzade, daha önce yaptığı açıklamada İran aşılarının insan üzerinde denenmeye hazır olduğunu belirtmişti. Sağlık Bakanı Said Nameki de daha önce 2-3 haftaya kadar hazırlanan aşıların insan üzerinde denenmelerinin başlayacağını bildirmişti. Nameki bu yöndeki çalışmaların raporlarının Dünya Sağlık Örgütü'ne verildiğini bildirdi.
Irak Savunma Bakanı bugün Tahran'da İranlı mevkidaşıyla iki ülkenin savunma ve askeri münasebetlerini ele aldı. Üst düzey bir askeri heyet başkanında Tahran'a gelen Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun Hitab El Ceburi, İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi ile bir araya geldi. Görüşmeden önce Irak Savunma Bakanı, İran Savunma Bakanlığı'nın tören kıtasını denetledi. Görüşmede iki ülkenin askeri ve savunma münasebetlerine masaya yatırıldı, bildiriliyor.
İran Savunma Bakanı, Tahran'ın savunma bünyesini güçlendirmek amacıyla Irak Silahlı Kuvvetleri'nin ilaç ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Hatemi, Tahran'da Iraklı mevkidaşı Cuma İnad Sadun ile yaptığı görüşmede bölge ülkelerinin bölge güvenliğini sağlayıp yönetmeleri gerektiğine işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın toprak bütünlüğü, güvenlik, istikrar ve siyasi sürecini desteklemeye devam ettiğini ve bu ülkeyi yeniden yapılandırma projelerine katılmaya hazır olduğunu söyledi. Komutan Hatemi, İran ile Irak'ın bölgede terörle mücadele alanındaki işbirliğine de değinerek, bölge dışı güçlerin varlığı ve müdahalesinin Batı Asya'yı istikrarsızlaştırdığını kaydetti. Savunma Bakanı, Amerika başta olmak üzere büyük güçlerin tavırlarının bölgeyi istikrarsızlaştırmak için uzun vadeli projeler tasarladıklarını gösterdiğini ifade ederek şöyle devam etti. Irak ve Suriye halkları, silahlı kuvvetleri ve hükümetleri, cani teröristler ve saldırganlar karşısında direnmeseydi, bugün bölgenin durumu belirsiz ve tehlikeli olurdu. Kudüs Gücü Şehit Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi'nin komutan vekili Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in bölge milletleri ve insanlık üzerinde büyük hakları olduğuna da dikkat çeken General Hatemi, direniş mücahitleri ve İran ve Irak milletlerinin kendi kahramanlarının kanından vazgeçmeyeceklerini belirtti. Irak Savunma Bakanı da dost, kardeş ve komşu ülke İran'da bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, Irak milletinin asla İran İslam Cumhuriyeti'nin IŞİD ile IŞİD'i kovma ve yenme için verdiği silah ve danışmanlık yardımlarını unutmayacağını söyledi. Irak Savunma Bakanı bugün sabah bir askeri heyet başkanlığında Tahran'a geldi.
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumez Haydari, Ordu Kara Kuvvetleri'nin muharebe hazırlığının üst düzeyde olduğunu belirterek sınırlarımızı tehdit eden saldırganları yerle bir edeceğiz dedi. İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumez Haydari bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada Kara Kuvvetleri'nin muharebe kabiliyetinin artırılması ile ilgili olarak kuvvetlerimizin gücünü belli düzeyde artırmaya çalıştık. Böylece bugün hem ülkenin batı sınırlarında hem de doğu ve güneydoğu sınırlarındayız. Son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ülkenin kuzeybatı sınırlarında konuşlandık. Bu, kara kuvvetlerinin gücünü ve savaşa hazır olduğunu gösteriyor dedi. Tuğgeneral Haydari, İran ordusu kara kuvvetlerinin farklı birimlerinin durumuna ilişkin olarak kara kuvvetlerimiz, İHA alanında iyi ve tehditlere yanıt verecek durumda ve sınırlarımızı da tehdit eden saldırganları yerli bir edecek kadar muharebe hazırlığındadır ifadelerinde bulundu.
İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran'ın bu yılın ilk 7 ayında Avrupa ile dış ticaret hacminin 15.910.816 ton ağırlığında 8.807.879.841 dolar değerinde olarak gerçekleştiğini bildirdi. İran'ın bu yılın ilk 7 ayında Avrupa'ya ihracatının 5.605.891 ton ağırlığında 2.066.000.000 dolar değerinde olduğunu dile getiren Latifi, Avrupa ülkeleri arasında 1.489.372.408 dolar ile ana ihracat destinasyonları Türkiye olurken onu Rusya, Almanya ve İtalya izledi. En düşük ihracat ise 13.952 dolar ile İskoçya'ya gerçekleşti diye belirtti. Latifi, İran'ın İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çekya, İsviçre, İsveç, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, İrlanda, Hırvatistan, Hollanda, Portekiz gibi toplam 44 Avrupa ülkesinden ithalat yaptığını sözlerine ekledi.
Mütecavi Suudi Koalisyon, 6 İranlı ve 1 Pakistanlı denizcilerin bulunduğu bir gemiyi Yemen'in doğu kıyılarında alıkoydu. El Alam televizyonunda yer alan habere göre Yemen'in El Mühre sahil güvenlik güçleri, Suudi Koalisyon ile koordinasyon içinde İranlı ve Pakistanlı denizcilerin bulunduğu gemiyi El Mühre kıyılarında el koydu. Bundan önce de Yemen'in eski hükümet balıkçılık bakanı Fehed Kafeyan, Kefayin yaptığı açıklamada İran'a ait bir balıkçı teknesini bu ülkenin sularında yasa dışı avlandığı için alıkonulduğunu ileri sürmüştü. Yemen el-Hudeyde limanında bir kaynak Suudi deniz güçlerinin 450 bin tondan fazla petrol ürünleri taşıyan 15 tekneyi el koyduğunu duyurdu.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan'ın Karabağ'da cenaze takası yaptıkları belirtildi. Söz konusu değişimde bölgede Rus barış güçlerinin arabuluculuk görevi yaptığı kaydedildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karabağ'da konuşlandırılmış Rus barış güçlerinin arabuluculuğu ve katılımı ile Ermenistan'la çatışmalarda ölen askerlerin cenazelerinin değişimini gerçekleştirdikleri belirtti. Yetkililer, Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasından hemen önce Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eline geçen Şuşa kentindeki çarpışmalarda ölen bazı askerlerin cenazelerinin karşılıklı olarak teslim edildiğini söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti savunma yetkilileri Ermenistan'dan çatışmalarda ölen 6 Azerbaycan askerinin cenazesini teslim aldıklarını belirtti. Ancak karşı tarafa teslim edilen cenaze sayısı paylaşılmadı. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın 10 Kasım Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmanın 8. maddesi tarafların esir ve cenaze takası yapmasını içeriyor.
Türk ve Rus asker heyetlerinin Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmelerinden tamamlandığı bildiriliyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bakanlıkta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır ifadesi kullanıldı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Bitlis'te 8-16 kişilik personelin katılımıyla Yıldırım 15 Mutki Sarp Kaya operasyonu başlattığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bölücü terör örgütünün kış öncesi harekat kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Yıldırım 15 Mutki Sarp Kaya operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 kişilik personel görev aldı denildi.
Türkiye Rekabet Kurulu Google hakkında genel arama pazarındaki hakim durumunu kötü kullandığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda 196.708.054.78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve kurumda sunması için 6 ay süre tanıdı. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesine de temin etmek için Google'den ayrıca uyum tedbirleri hazırlaması da istendi.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın çağrısı üzerine radikal taraftarları Washington'da toplanmaya başladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Amerika Başkanı Trump'ın radikal ve ırkçı taraftarları 3 Kasım başkanlık seçim sonuçlarını protesto etmek için Washington'da Beyaz Saray'ın etrafında toplandılar. Amerika'nın muhtelif kentlerinde silahlı ve ırkçı gruplar da büyük eyleme katılmak için Washington'a doğru yolda çıktılar. Siyahilerin canı değerlidir hareketi gibi ırkçılık karşıtı muhtelif gruplar ve sivil teşkilatlar da Trump ve taraftarlarına karşı Washington'da toplandılar. Amerika Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada kendisinin de bu eyleme katılabileceğini söylemişti. Amerika'da başkanlık seçimleri üzerinden 10 gün geçmesine rağmen oy sayımı devam ediyor. Amerikan medyasının bildirdiğine göre Joe Biden 306 delegeyi kazanarak seçilmiş başkan olduğunu duyururken Trump ve taraftarları seçime hile karıştığını ileri sürüyorlar.
Amerika'da koronavirüs artan hızla can almaya devam ediyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin sonuna kadar 70 bin Amerikalının daha koronavirüsten hayatını kaybedeceği bildiriliyor. Amerika'da ikinci dalga COVID-19 salgınında son bir haftadır her gün 100 binden fazla vaka tespit ediliyor. COVID-19 verilerinin değerlendiği Worldometer'a göre Amerika'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 11 milyonu geçerken 249 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre istatistik değerlendirmeler, Amerika'da yeni başkanın yemin töreni düzenlenecek güne kadar 70 binden fazla Amerikan vatandaşının daha koronavirüsten hayatını kaybedebileceğini gösteriyor. Amerika'nın seçilmiş yönetimi koronavirüsün kontrol altına alınmasını hükümetinin esas önceliği haline getireceği sözünü verirken, Amerika'da koronavirüs artan hızla can almaya devam ediyor. Reuters'in değerlendirmeleri Amerika'da yeni başkanın yemin töreni düzenlenecek güne kadar 8 milyon Amerikan vatandaşının daha koronavirüse yakalanacağı ve 70 binden fazla Amerikan vatandaşının daha hayatını kaybedeceğini gösteriyor. Bu değerlendirmeye göre veriler Amerika'da koronavirüse yakalanan Amerikan vatandaşlarının sayısında %80 oranında ve koronavirüs kaynaklı ölüm sayısında %29 oranında artış olacağını ortaya koyuyor. Öte yandan geçen hafta Amerika başkanlık seçimlerinin ardından zafer ilan eden Demokrat aday Joe Biden, COVID-19 ile mücadele için oluşturduğu ekibiyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. Amerikalı ilaç firması Pfizer'in COVID-19 aşısı her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da ülke genelinde aşı yapılmasının aylar süreceğini belirten Biden, bu kriz için acil bir federal müdahale gerekli ama ne yazık ki uzun süredir yok. Ben başkan seçildim ama seneye kadar başkan değilim. Salgın takvimdeki tarihe bakmıyor. Süratle yayılıyor. Yönetimin hemen harekete geçmesi gerek dedi. Biden, Amerikan halkına ise sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısı yaptı. Amerika Başkanı Trump da Pfizer'in koronavirüs aşısı hakkında söyledikleri beklentileri aştı ve bu bilimsel atılım için dünya liderlerinden tebrikler aldım diyerek aşının New York hariç tüm eyaletlere Nisan ayı itibariyle ücretsiz olarak dağıtılacağı sözünü verdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Al-Abdeh bölgesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da patlamaya dair görüntüler paylaştı. Bu patlama hakkında daha fazla bir ayrıntı verilmezken bazı kaynaklar patlamanın Irak'tan petrol taşıyan boru hattında meydana geldiğini duyurdu. Lübnan son aylarda Beyrut limanındaki korkunç patlama dahil bazı infilaklara da sahne olmuştur. Lübnan'dan gelen başka bir habere göre koronavirüs salgını ile mücadele için bu ülkede bugünden 30 Kasım'a kadar tatil ilan edildi. Lübnan'da bugüne dek 102.606 kişide koronavirüs tespit edilirken 796 kişi ise koronadan dolayı hayatını kaybetmiştir.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, direnişin Filistin topraklarını işgalden kurtarmaya hazır olduğunu belirtti. Hamas hareketi bugün Siyonist rejimin 2012 yılında Gazze'ye karşı başlattığı ikinci savaş ve İzzettin Kassam Tugayları Komutanı Ahmet El Caberi'ye yönelik suikastinin 8. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Filistin direnişinin tüm Filistin topraklarından işgalcileri kovup bu arazileri işgalden kurtarana kadar mücadeleden geri durmayacağını kaydetti. Hamas 8 sene önce Tel Aviv'i hedef alan direnişinin bugün daha da güçlendiğini ve toprakları kurtarma yoluna devam etmek için daha hazırlıklı ve ısrarcı olduğunu belirtti. Hamas ayrıca Milli Birliğin stratejik bir seçenek olduğunun altını çizdi. Siyonist rejim 2012 yılında İzzettin Kassam Tugayları Komutan Vekili Ahmet El Caberi'ye suikast düzenledi.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Washington'un Afganistan politikasının Joe Biden'in başkanlık koltuğuna oturmasıyla değişmeyeceğini belirtti. İmran Khan bugün Amerika'nın olası başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan hükümetiyle ilişkilerine yönelik bir soruyu yanıtlarken Washington'un Kabil'e yönelik politikasında hiçbir değişiklik olmayacağını belirtti. Pakistan Başbakanı Afganistan'ın Biden yönetimi için esas mesele olmadığını, esas meselenin İsrail rejimi olduğunu, Biden'in ona karşı nasıl hareket edeceğini bekleyip görmek gerektiğini belirtti. Amerika'da seçimleri kazandığını duyuran Demokrat aday Joe Biden seçim mitinglerinde yaptığı konuşmalarında seçimi kazanması halinde Amerikan askerlerinden bir kısmını Afganistan'da koruyacağını duyurmuştu.
Ve kimliği belirsiz kişiler Afganistan Ulusal Güvenlik Çalışanı ile ordu subayına suikast düzenlediler. Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Amrullah Salih, Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının planlayıcısını yakaladıklarını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz G77 ile Çin'in İran'a yönelik yaptırımların hemen kaldırılmasına vurgusuyla ilgili. Azami baskı politikası çerçevesinde Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilen Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tüm zamanların en ağır yaptırımlarını uygulamaya koymuş ve İran'da koronavirüs salgınına rağmen bu insanlık dışı yaptırımlarına devam ediyor. Ancak Amerika'nın tek taraflı yaptırımların iptali için uluslararası çağrılar artmakta. Bu bağlamda G77 ve Çin Dışişleri Bakanları Perşembe günü yayımlanan bildiride, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ekonomik yaptırımları reddederek bu yaptırımların derhal kaldırılmasını istediler. Çin ve G77 Dışişleri Bakanları ayrıca kapsamlı ortak eylem planı Bercam Nükleer Anlaşması'na yönelik desteklerini bildirip, bu anlaşmanın uluslararası meselelerin çözümünde çok taraflılığın başarılı ve güçlü bir örneği olduğunu da hatırlattılar. Bosna Hersek, Şili, Tacikistan ve Pasifikler'de iki ülke dışında İran dahil Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerini kapsayan G77 teşkilatının en güçlü ve en büyük yapılanması sayılır. G77 ve Çin Dışişleri Bakanları 44. zirvesi Perşembe günü sanal olarak düzenlendi. Çin ve çok sayıda üyesi olması nedeniyle G77 grubunun son açıklamasının Amerika'nın İran'a karşı zalimce ve tek taraflı yaptırımlarının iptali için küresel bir çağrı niteliğindedir. Son aylarda dünya genelinde ve İran'da koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası makamlar ve birçok ülke yetkilisi de Amerika'nın İran aleyhindeki yaptırımlarının kaldırılmasını defalarca istemişler. Nitekim Mart ayında Rusya, Çin, Suriye, Küba, Nikaragua, Kuzey Kore, Venezuela ve İran, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, İran'da koronavirüs salgını ile mücadeleye engel teşkil eden Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarının iptal edilmesini istediler. Hatta Amerika'nın içinde bu türden çağrılar gündeme getirilmişti. İranlı ve uluslararası yetkililerin Amerika'nın yaptırımlarının İran'ın koronavirüs ile mücadelesini olumsuz şekilde etkilediğine dair eleştirilerin ardından Amerika Kongresi'nden 30'u aşkın temsilci de Tahran'a karşı yaptırımların hafifletilmesini istediler. Amerikalı temsilciler mektupta koronavirüs pandemi yüzünden İran'a karşı yaptırımların askıya alınmasını isteyerek İran'da bu krizin büyümesini körüklemenin sadece İran milleti değil Amerika milleti ve dünyayı tehdit ettiği uyarısında bulundular. Amerikan merkezli 25 örgüt ve kurumda Amerika Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı ve Hazine Bakanlığı'na yazdıkları mektupta Washington'dan koronavirüs salgınına göre İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmesini talep ettiler. Buna rağmen Beyaz Saray makamları hala maksimum baskı siyasetleri çerçevesinde yaptırım siyasetini sürdürmekle kalmayıp sürekli yeni yaptırım kararları almakta ve her gün İran'a yönelik ekonomik savaşı yeni yaptırımlarla büyütmektedir. Amerika hatta ikinci yaptırımları hayata geçirmek suretiyle yabancı firma ve ülkeleri İran'a karşı yaptırımlarına uymaya zorlamakta. İran'da koronavirüs salgını ve bu ölümcül virüsten kaynaklı ölüm sayısının artmasına göre şimdiki acil duruma rağmen Washington, Tahran'a karşı türlü kısıtlama ve yaptırımlarını sürdürmekte. Washington'un koronavirüs ile mücadele için gerekli olan malzeme ve ekipmanlara erişimi insanlık dışı bir şekilde engellerken, pratikte maksimum baskı siyasetinin İran sağlık sistemini de etkilemesine sebep olmaktadır. İngiliz basınından The Guardian gazetesinde bir yazı yayınlayan siyaset uzmanı Simon Tisdall, Amerika'nın İran ve Venezuela gibi ülkelere yaptırımlarının bu ülkeler için büyük zorluklara yol açmasına rağmen, fakat Amerika'nın muhakkak kendi amaçlarına ulaşamayacağını, korona salgını ortasında yaptırım uygulamanın stratejik, siyasi ve ahlaki tehlikelerle birlikte dünyada düzensizlikleri de beraberinde getireceğini belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Libya müzakereleri ve seçim tarihi için anlaşma başlığını taşıyor. Libya'lı muhtelif grup ve kanatlar arasında ülkede sürdürülebilir barış sağlaması amacıyla Birleşmiş Milletler denetimi altında Tunus'taki görüşmelere devam ediliyor. Siyasi diyaloğa katılanlar Libya'da seçimin gelecek 18 ay zarfında düzenlenmesi üzerinde mutabık kaldılar. Ekim ayında Libya'da çatışma tarafları arasında kısmi ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Tunus, Libya'lı gruplar arasındaki müzakereyi ev sahibi yapmakta. Müzakereyi Tunus Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi, Libya'lı 75 şahsiyet ve bazı yetkililer video konferans aracılığıyla katılarak Libya'da parlamento ve başkanlık seçimleri için yasal düzenleme ve yapılar masaya yatırmaktadır. Libya yıllardır kriz ve çatışmalara da sahne olurken ülkenin doğu ve batısında farklı hedefler ve politikalara sahip iki paralel yönetim kurulmuştur. Trablus'ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Faiz Serraj başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Libya'nın doğusunda General Haftar liderliğindeki Tobruk Hükümeti hüküm sürüyor. Son bir senede Libya'da çatışmalar tırmanmıştır. Ülke bir yandan paralel hükümetler arasında çatışmalara sahne olurken, diğer yandan zengin doğal kaynaklar ve jeopolitik konum itibariyle yabancı tarafların müdahalesi arenasına dönüşmüştür. Türkiye, Katar, Cezayir, İtalya ve Avrupa Birliği Serraj yönetimine desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde Halife Haftar'ın arkasında yer almışlardır. Yabancı güçlerin karşılaşma alanına dönüşen Libya ciddi şekilde bölünme riskiyle karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Estefan Williams, yabancıların Libya'ya müdahalesini eleştirirken bu ülke halkının kendi kaderi konusunda endişeli olduğunu, Libyalıların savaştan yorulduğunu ve barış istediğini kaydetti. Koronavirüs salgını, ekonomik sorunlar, savaş ve çatışmaların tırmanması ve de terör örgütlerinin faaliyetinin artma riski de Libya'yı kurtarmak için uluslararası bölgesel çabaların fiyasko vermesine rağmen bir kez daha Libya'lı muhtelif grupların katılımıyla bu ülkede siyasi krizin çözümü gündeme alınmıştır ve istişarelerin de ardından Sıraj yönetimiyle Halife Haftar komutası altındaki Libya Ulusal Ordusu arasında 2 hafta önce Birleşmiş Milletler denetiminde Cenevre'de ateşkes anlaşması imzalandı. Libya'da iç savaşı sona erdirmek daimi ve kapsamlı ateşkes anlaşmasının imzalanması görünüşte Afrika'nın kuzeyinde yer alan bu ülkenin askeri ve siyasi sürecinde dönüm noktası sayılsa da taraflardan biri veya dış müdahalelerle barış sürecinin yeniden sabote edilebileceğinden endişe duyurmakta. Bu nedenle Libya'da siyasi krizin çözümü için yoğun müzakereler ateşkes anlaşmasının hemen ardından başlayacak, devam edecektir. İngiltere'nin Libya eski büyükelçisi Peter Millett, müzakerelerden esas amacının seçimlerin düzenlenmesi için yakın bir tarih üzerinde de mütevakata varmak olduğunu, uluslararası toplumun sadece engel olacak herkesin yaptırıma uğrayacağına dair net mesaj göndermesi gerektiğine inandığını söyledi. Anlaşılan o ki Libya yetkilileri bu diyalogda ülkede yıllardır süren siyasi krize son vermek için güvenli ve sağlıklı bir seçim düzenlenmesi gibi kritik konular üzerinde mütevakata varmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler tüm yabancı ülkelerin Libya'nın iş işlerine karışmaktan kaçınmalarını isterken Libya'da silah ambargosu ihlal eden ülkeleri de eleştirdi. Libya'da sürdürülebilir barışın tesisi, huzurlu ve kuralların da işlediği bir Libya'ya ulaşmak için çabalar devam etmektedir. Ancak bazı yabancı ülkeler ve tarafların Libya'daki pay mücadeleleri ve rekabetleri bu ülkede huzur ve barışın sağlanması önündeki esas engellerden sayılıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Siyonist rejim medyası Suudi Arabistan ile Amerika arasında Suudi hava filosunun geliştirilmesi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını duyurdu değerli dinleyiciler. İsrail rejiminin Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre Suudi Arabistan Amerika ile 150 adet F-15 savaş uçağını geliştirmek için 10 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Şimdi özellikle Donald Trump'ın süresinin bitmesine birkaç aslında hafta kala Amerika bu anlaşmadan neyi güttüğünü ve şimdi Suudi Arabistan acaba Biden'e güvenmiyor da Trump'tan şimdi böyle bir imza alıyor gibi sorular gündeme geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz bu iki ülke arasındaki son anlaşmayı ve aslında güdülen amaçları stratejik bağlamında konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Uçan Doktor Sanat Paskaraş Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Suudi Arabistan bölgemizde ne yapacak? Bu silah anlaşmaları tekrar gündeme gelecek mi? Söz konusu olacak mı? İsterseniz buradan başlayalım ve son anlaşmaya da kısaca değinirseniz memnun olurum efendim.
Şimdi böyle şunu böyle bu seçim öncesinde sanki kapkaç gibi falan bunu böyle değerlendirmemek gerekiyor. Bu biraz magazinsel olur. Zira Amerika'da başka ülkeye, hele İslam ülkelerinden birisine bu kadar bu boyutta bir sıra satılması böyle bir aylık, hiç aylık bir mesele değil. Bunun önce çaldırılığı var ve sonrası var. Ve bunun senatodan temsilcilerinden onayı var, başka şeyler var. Yani bu bugün Trump'ın her zaman söyledikleri gibi bunu yaparım o nedenle değil. Yani Amerikan meclis nizamının onayı olmadan sen başka bir ülkeye bir tane maket tutsak bile satamazsın. Bu nedenle bunu böyle değerlendirmek lazım. Trump'la bilgisi yok bu işin. Uzun vadede Amerika'nın çıkarları doğrultusundadır. Yani Amerikan uçak şirketlerinin büyük nedenle ekonomik gelirleri için uçak da satar, füze savunma sistemi de satar, çok gelişmiş tanklar da satar. Bunların da biliyoruz Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 sözü verildi galiba. Satılacak oraya da bir 30-40 tane F-35 yani dünyanın en şu anda bilinen en teknik, en modern savaş uçaklarda Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacak. Bu nedenle bunun Trump'la bilgisi yok. Trump'ın böyle söylemler falan çok da bu anlamda ciddiye almamak gerekiyor. Ama Suudi Arabistan'ın bazen paraları var. Bu paraların Amerikan piyasasına, Amerikan şirketlerine dönmek için böyle büyük alımlar, satımlar yapılması gerekiyor. Son yıllarda biliyoruz Suudi Arabistan yani dünyanın en çok silah alan ülkelerinin başındadır. Bunlar kullanacak mı? Tabii ki kullanmayacak. Görüyoruz ayaklarında askeri postal bile olmayan Yemenlilere yenilmiş vaziyette ve şu anda çıkmazda, hakikaten çıkmazda. Esir değişimi yapıyorlar. Hiçbir yani derler ki hatta geçen de bir rapor okudum. Yani Yemen Savaşı başladığından beri benim yerindeyse Suudlar bir arpa boyu mesafe alamamışlar. Yemen'le savaşamayan bir ülke ne yapacak bu kadar teknoloji silahları? Mümkünatı yok. Kullanamaz. Ama bu da Amerika açısından tekrar o petrodolarların Amerikan hazinesine, Amerikan stoklu şirketlerine geri dönmesidir. Ama öte yandan bunu kabul etmek gerekiyor ki nihayetinde önümüzdeki 4 yılda belki daha ondan sonraki 4 yılda Suudlar Suud'un etrafındaki ülkeler de söyleyebiliriz. Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri hepsinin nihayetinde bundan önceki gibi Amerika ile ilişkileri böyle ikili görüşmelerden çok Amerikan sistemiyle yürüyecektir. Kitabı çorladan vazgeçmeyecektir ama biraz daha doğrusu İsterlerdi ki Suudlar da, Katarlılar da, Birleşik Arap Emirlikler de isterlerdi ki Trump tekrar iktidara gelsin. Zira Trump'ın işte böyle bunlarla birebir ilişki kurmasında, bunlarla birebir özellikle Veliyah Selman, şu andaki Veliyah Mehmet Bin Selman'la damadın Kushner'in çok yakın ilişkileri burada biraz tabii etkili olduğunu da söylemek gerekiyor.
Doğru. Şimdi hocam dünyada Suudi Arabistan Amerika'dan başka bir ülkeyle yine silah anlaşması imzalamış mı bugüne kadar?
Kesinlikle şöyle söylemek lazım. Bakın boyutlarına bakın. Diyelim ki Türkiye'de örnek verecekse Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri veya oradaki Bahreyn veya diğerleri bir Türkiye'deki bir ilçe kadar böyle şeyleri yok. Ne derler? Büyüklükleri yok. Bir ilçesinden daha küçük. Onlar birden buraya bakıyorsun 8 milyar dolar yok bu kadar teknoloji silah aldılar. Dediğim gibi bunun birçoğu da bu benim söylemem değil. Bir Suudi albayın bir zamandan bir raporunu okumuştum. Ya zaten biz bu silahların birçoğunun kullanılmasını da bilmiyoruz. Bunların satın alıp bize gelip bize denetçi firmalar bunu denetleyecek. Acaba istediğimiz teknolojide silahlar geldi mi gelmedi mi bize? Biraz da bunları düşünmek lazım. Bu nedenle de sürekli özellikle son zamanlarda Trump bu İran korkusuyla ya İran böyle oldu gibi böyle silahları var böyle füzeler var diye bunlara çok muazzam silah sattı. Yani çok işine yaradı Amerika'nın bu bağlamda. Belki de buna göre çok şey ettiler de burada bir mesele var. İki gün önce Selman bin Abdülaziz yani Muhammed'in babası ki bazen deniyor akli mericiler yerinde değil ama bir şeyde biliyorsunuz şu anda G20 toplantısı yapılıyor ve Suudi Arabistan başkanlığında yapılıyor. Üzerinden yapılıyor, internet üzerinden yapılıyor ama şu anda başkan Suudi Arabistan, dönemsel başkan o da 20 ülke arasında. Onun bir mesajı vardı. Yine satmalamış. Hakikaten İslam dünyasının bütün yokluklarını, kıtlıklarını, koronayı, Afganistan'da süren savaş, Yemen'de süren savaş, Libya'da süren savaş, Yani İslam dünyasının hali pürmelalığına baktığımızda bu kadar sorun varken açıkçası yine de tuttu konuşmasının tamamını İran'a ayırdı Kral Salman. Yok işte dünya İran'ın nükleer faaliyetlerinin önünde durmalıdır. Yok dünya İran'ın füze sistemlerine karşı durmalıdır. Bunu da düşünmek gerekiyor ki Salman da düşünüyor. Bundan sonra Beyaz Saray'da çok da o kadar fazla doğrudan doğruya böyle muhatap bulamayacağı ya da bunun önünde bulamayacağı için şimdiden ortamını ısıtıyor. Böyle bir dikkat çekmek istiyor işte diğerlerine. Yani böyle bir durum da söz konusudur. Ön almak mı denir bunun için? Yoksa böyle önden gelmek mi denir? Böyle bir durum da söz konusudur. O bir tarafta görüyoruz ki her gün Filistinlilere yapılan mezalin, Filistinlilerin topraklarının alımına yönelik, Filistinlilerin alem ziyafetlerinin Siyonistler tarafından işgal edilmesi, yeni yerleşimlerin açılması, sözde İsrail'in başkentinin Kudüs'ün yapılması, Golan Tepeleri ile ilgili her gün Siyonist rejiminin füzelerle Suriye oraya buraya saldırmasını görmeyen bir Suudi Arabistan, üstelik Suudi Arabistan'ın direktifleriyle diğer Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve diğerlerinin hatta Yeni Sudan'ın Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde, normalleştirilmesi sürecinde Suudi Krallığı'nın bu kadar saçmalaması hakikaten ne derler, sütunu saklaması ve bunun gibi bir şey değerlendirmek gerekiyor. Açıkçası sütunu bastırmak, biz bunları yapıyoruz. Bu çay kestiriyor. Bugün Suudi Arabistan ile İsrail'in devletinin, Siyonist rejiminin ilişkileri gayet iyiydi. Bunu çok aleni yapmasalar da, bunu herkes biliyor da bu sus bastırma için hem Suudi Arabistan kamuoyunda hem İslam dünyası kamuoyunda yine de İran şeyine öne atıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ne yazık ki bu bölgede.
Doğru. Hocam vakit aldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Amerika ile Suudi Arabistan arasında 10 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanmasından yola çıkarak iki ülke arasındaki silah anlaşmalarını kısaca konuşup analiz ettik sevgili dinleyiciler. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran'ın Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü Kianos Cihanpur'un, şimdiye kadar İran'ın 5 koronavirüs aşısının Dünya Sağlık Örgütü aday aşılar listesine girdiğini açıklaması. Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, Amerika'da bu salgınla ilgili her gün yeni rekorlar yaşanması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde sünger demir üretim miktarındaki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Ekim ayında İran demir çelik tesislerinde üretilen sünger demir miktarı 2.549.805 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 artış göstermektedir. Tesislerin rakamlarına göre Sabah Çelik tesisinde üretim miktarı %67 artış göstermektedir. İran'ın en büyük demir çelik tesislerinden olan Mabareke'de de bu dönem içinde 4.552.537 ton üretim gerçekleşmiştir. Dünya Çelik Derneği'nin son verilerine göre İran 2020 yılının ilk 5 ayında 12.856.717 ton sünger demir üreterek bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı. Çelik üretiminde dünyada 10. sırada yer alan İran'ın bu yılki sünger demir üretim beklentisi yıl sonunda 3 milyon ton olarak açıklandı. İran'ın sünger demir ihracatı miktarı 2018 ve 2019 yıllarında da artış trendine girdi. 2018 yılında 533 bin ton olan İran sünger demir ihracatı bir sonraki yıl %77 artarak 942 bin tona yükseldi. Sünger demir günümüz demir çelik üretiminde ham demir elde etmekte kullanılan aynı isimli yöntemin ürünüdür.
Keyhan gazetesinde dünya genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya devam etmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli direnişçilere baskın düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad'ın Suriyeli mültecilerin geri dönüş konferansına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, uluslararası Suriyeli mültecilerin geri dönüş konferansı Batılıları rezil ettiğini vurguladı. El Meyadin haber kanalına uluslararası Suriyeli mültecilerin geri dönüş konferansını değerlendiren Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Miktad, konferansın çok başarılı geçtiğini belirtti. Miktad Suriye, kapılarının Suriyeli tüm mültecilere açık olduğunu, Şam yönetiminin onlara konut, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi her türlü hizmeti sunmaya hazır olduğunu, hep birlikte Suriye'yi yeniden inşa edebileceklerini vurguladı. Konferansın ayrıca Batı'yı rezil ettiğini kaydeden Miktad, Batı'nın her konuda olduğu gibi bu konuda da çifte standart sergilediğini ifade etti.
Hemşehri gazetesinde İran'ın bölgede sağlık hizmetleri bakımından önemli konumunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Sağlık Sigortası Kurumu Genel Müdürü Muhammed Mehdi Nasihi, Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre İran 2023 yılında bölgede sağlık hizmetleri bakımından birinci sırada yer alacağını kaydetti. Nasi yaptığı açıklamada kapsayıcı sağlık hizmetlerinin 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü gündemine alındığını, bunun nüfusu kapsayıcılık, masraf kapsayıcılığı ve hizmet kapsayıcılığı boyutları olduğunu, dördüncü boyutunun ise nicelik olduğunu vurguladı. İran'ın kapsayıcı sağlık hizmetleri bakımından 111 ülke içinde bu sene 48. sırada yer aldığını ifade eden Nasihi, İran'ın Bahreyn ve Katar ile bölgede aynı sırada yer aldığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketler ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
14 Kasım Dünya Diyabet Günü.
Değerli dinleyiciler, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Uluslararası Diyabet Federasyonu 1991 yılında bu günü uluslararası toplumun dikkatini her geçen gün daha da yayılan bu hastalığın üzerine çekmek için Diyabet Günü olarak adlandırdı. Bugünün seçilmesinin sebebi ise 1922 yılında Frederick Banting, arkadaşı Charles Best ile birlikte insülini keşfettikleri günün yıl dönümü olmasıdır. İnsülin, diyabet hastalığının tek ilacıdır ve bu hastalığın kontrol altına alınmasında önemli rol ifa etmiştir.
Aslında Dünya Diyabet Günü 3 önemli hedefe ulaşmak için belirlenmiştir. Birincisi, diyabet hastalarının ihtiyaçlarına gerekli ilgiyi göstermek üzere uygun ortam oluşturmak. İkincisi, toplumlarda diyabet tehlikesini kontrol etmek için koordineli programlar uygulama zaruretine vurgu yapmak. Ve üçüncüsü, ülkelerin dikkatini diyabete ve nasıl yönetileceğine çekmek.
Bugün her yıl daha fazla devlet, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile dünya genelinde anılıyor. Bu yıl için seçilen slogan ise şöyle: Hemşireler diyabette fark yaratıyor. Hali hazırda dünya genelinde sağlık personelinin yarısını hemşireler oluşturuyor. Bu insanlar değerli çalışmaları ile diyabet hastalarını veya bu hastalığa yakalanma riski bulunan insanları destekliyor ve hastaların arasında yan etkilerini hafifletmekte önemli rol ifa ediyor.
Hemşireler diyabet hastalarından sonsuz destekleriyle yaşama sarılmalarına katkı sağlıyor. Buna göre uluslararası camia hemşirelerin diyabet hastalarına verdikleri destek konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve bu kesime yönelik desteklerini artırmaları gerekiyor. Bundan başka sağlık hizmetleri sunanlar ve devletler de bu alanda eğitime daha fazla yatırım yapmaları gerektiğinin bilincine varmaları gerekiyor. Buna göre bu yıl bu sloganın seçilmesiyle toplumların hemşirelerin diyabet hastalığını kontrol etmekte ifa ettikleri rolün öneminin bilincine varmaları bekleniyor.
Son verilere göre dünya genelinde her 8 saniyede bir kişi diyabet hastalığı yüzünden hayatını kaybediyor. Bu veri Dünya Sağlık Örgütü'ne aittir. Gerçekte diyabet hastalığından ölüm oranları AIDS, sıtma ve tüberküloz hastalıkları gibi epidemik hastalıklardan daha yüksek olduğu söylenebilir. Dünya genelinde diyabet hasta sayısı yaklaşık 463 milyon kadardır. Ve 2030 yılına kadar yarım milyarı, 2045 yılına kadar da 700 milyonu aşması bekleniyor. Bu veriler hastalığın mutlaka kontrol altına alınma zaruretini daha da belirgin hale getiriyor.
Gerçi raporlara göre diyabet hasta sayısının artışı dünyanın her tarafında aynı değildir. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun verilerine göre bu hastalığın 2019 ila 2045 yılları arasında yayılma oranı %15 fakat Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinde %96 kadar olması bekleniyor. Bu arada diyabet hastalığı hastalar için sebebiyet verdi. Sorunların yanı sıra toplumlara da ağır bedel dayattığı unutulmamalıdır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun tahminlerine göre bu hastalığın ve tesirlerinin tedavisi için ödenecek bedel gelecek 10 yıl içinde 800 milyar doları bulması bekleniyor. Öte yandan diyabet ve etkileri yüzünden ölüm oranları yüksek olduğu anlaşılıyor. 2019 yılında 4.2 milyon kişi diyabet yüzünden hayatını kaybetti ki bu da dünyada ölümlerin %11.3 kadarını oluşturuyor. Kuşkusuz bu veriler tüm dünya için alarm anlamına geliyor.
Kısaca diyabet adı ile anılan şeker diyabeti, vücudun kan şekerini normal düzeyde tutmak üzere saldığı insülin oranı düşük olduğu duruma verilen addır. İnsülin pankreas tarafından üretilerek kana karışıyor. Bu madde nişasta ve sade şekerlerin çözülmesi ve sonuçta kan şekerini normal seviyede tutmasında önemli rol ifade ediyor. Dolayısıyla diyabet hastalığı sırasında insülin oranının düşmesi, kanda şeker oranının yükselmesine yol açıyor ve kontrol altına alınmadığı takdirde vücudun çeşitli organlarında telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açıyor. İnsülin oranının düşmesinden maksat, pankreas yeterli oranda bu maddeyi üretmemesi veya etkisinin azalmasıdır. Yani vücutta insülin oranı düşünce insan diyabet hastalığına yakalanıyor.
Diyabet hastalığının çeşitli tipleri söz konusudur ve hamilelik diyabetinden birinci ve ikinci tip diyabete kadar değişiyor. Ancak ikinci tip diyabet daha çok yaygındır. Gerçekte diyabet hastalarının yaklaşık %90 kadarı ikinci tip diyabet hastasıdır. Bu tip diyabet genellikle belirtisizdir veya çok az belirtileri vardır. Bu yüzden hasta uzun yıllar hastalığından bir haber olabilir ve bu süre içerisinde kanda artan şeker oranı başta göz, böbrek, sinir sistemi, kalp ve beyin damarları olmak üzere vücudun çeşitli organlarında telafisi mümkün olmayan hastalara yol açabilir.
İkinci tip diyabet hastalığı %50 önlenebilir bir hastalıktır. Diyabet hastalığını önlemek için en etkili yollardan biri yaşam tarzını değiştirmektir. Gerçekte çağımızda günümüz insanının yaşamı hareketsizlik ve katkı maddeleri olan hazır yemeklerle beraber olmuştur. Bu yüzden yaşam tarzımızda biraz değişiklik yapmak ve sağlıklı bir şekilde yaşamak diyabet hastalığını önleyebilir.
Diyabet hastalığını önlemenin bir başka yolu gerekli testleri uygulayarak bu hastalığın riskini taşıyan insanları tespit etmektir. Diyabet riski altında bulunan insanlara gereken protokoller öğretilir. Diyabet hastalığına yakalanma riski yüksek olan insanlar, yani yaşı 45'in üzerinde olan veya genetik açıdan bu hastalığa yakalanma ihtimali bulunan insanlar, en azından her 3 yılda bir diyabet testi yapmaları ve böylece erken teşhisle kan şekerini uygun seviyede tutmaları ve zararlarını önlemeleri gerekiyor.
Diyabet hastalığı teşhis edildikten sonra sıra hastalığı kontrol altına almak ya da tedavi edilmesine geliyor. Diyabet hastalığında ilaç kullanmaktan başka vücudun insülin üretmesi de uygun beslenme ile düzenlenmesi gerekir. Taze meyve ve sebzevat tüketmek, kilomuzu düşürmek, sigara gibi alışkanlıklardan uzak durmak, şeker tüketmemek ve düzenli spor yapmak diyabet hastalarına tavsiye edilen konulardan sayılır. Öte yandan diyabet hastalığında öz bakım ve düzenli check etmek de çok önemlidir ve sonuçta hastanın daha iyi bir yaşam sürdürmesine yardımcı olur.
Diyabet hastalarının %99 kadarı bu hastalıkla tek başına mücadele ediyor ve sadece %1 kadarı hekimlerin ve sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerini sürdürüyor. Bu oranlar diyabet hastalığında öz bakım meselesinin nedenli önemli olduğunu gösteriyor. Bu öz bakım için bazı maharetler gerekiyor ki buna da diyabet hastasının güçlendirme adı veriliyor ve eğitimle başlıyor. Birçok diyabet hastası öz bakım eğitimini sadece hekimlerden almalarına gerektiğini düşünüyor. Oysa araştırmalar bu alanda hemşirelerin önemli rol ifa ettiklerini gösteriyor.
Gerçekte hemşireler diyabet hastalarına bakım görevini daha kaliteli ve daha düşük bedelle sunabiliyor. Bu yüzden bu hastalıkta hemşirelerin rolü çok önemli olduğu anlaşılıyor. Buna göre hemşirelere de sistematik ve sürekli eğitim vermek, diyabet hastalığının kontrol altına alınmasına çok etkilidir. Hemşireler aldıkları eğitimlerin ardından hizmetlerini hastanelerde, eğitim merkezlerinde ve kamusal alanlarda sunabiliyor ve böylece uzman hekimlere müracaat sayısını azaltıyor.
Evet, Dünya Diyabet Günü için hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Umulur ki kısa programımız sizi diyabet hastalığı hakkında biraz olsun bilgilendirmiştir.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında devam eden Karabağ çatışmaları ve bu münakaşa ile ilgili son gelişmelere ayırdık.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan yönetimleri Rusya'nın arabuluculuğu ile Dağlık Karabağ mülkiyeti üzerine yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni barış anlaşması 10 maddede düzenlendi. İmzalanan barış anlaşması Azerbaycan Cumhuriyeti halkını sevindirirken Ermenistan halkı anlaşmayı bahane ederek her gün Başbakan Nikol Paşinyan yönetimini protesto ediyor. Ermeni protestocular Başbakan Paşinyan'ın görevden alınmasını istiyor. Protestocular eylemlerinin ilk gününde Milli Meclis ve Başbakanlık binalarını basarak bazı hasarlara yol açtılar. Bundan yaklaşık 2 yıl önce Ermenistan halkının büyük çoğunluğunun desteğini kazanarak iktidarın başına geçen ve Serge Sarkisyan'ı iktidardan uzaklaştıran Nikol Paşinyan, Sarkisyan'a karşı bu zaferini sadece 2 hafta süren halk protestoları ile kazanmıştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Karabağ mülkiyet hakkı üzerine başlayan son tur çatışmalar, Azerbaycan ordusu Ermenilerce işgal edilen 4 büyük kenti ve yüzlerce köyü işgalden kurtardığı bir sırada barış anlaşması ile sonuçlandı. Gerçekte savaş devam etseydi Azerbaycan Cumhuriyeti işgale uğrayan tüm topraklarını Ermenistan'dan geri alabilirdi. İki komşu arasında Karabağ mülkiyeti üzerine anlaşmazlık, Başladığında Ermenistan-Bakü'de iktidar kavgası ve iç sürtüşmelerden doğan fırsatı değerlendirerek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 8 kenti ve yüzlerce köyünü işgal etmişti.
Her halükarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yeni tur çatışmalar 45 gün sürdükten sonra 9 Kasım gece yarısı sona erdi. Rusya yönetimi Azeri-Ermeni münakaşasında arabuluculuk yaparak Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın imzaladığı üçlü anlaşma ile bu çatışmaları durdurmayı başardı. Böylece bu bölgede yaklaşık 30 yıl kadar süren ne savaş ne barış durumunda köklü bir değişiklik yaşandı. Kısa ama kanlı geçen bu savaşta ilk tahminlere göre 15 bin ölü, 30 bin yaralı ve askeri teçhizat ve mühimmatın kullanılmasından kaynaklanan 1 milyar doları aşkın hasar geride bıraktı.
Gerçi Karabağ üzerine barış anlaşması imzalandı ancak hala bu konuda birçok muğlaklığın söz konusu olduğu anlaşılıyor. Örneğin Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasında iki ülkenin üzerinde anlaşmazlık yaşadığı Dağlık Karabağ'dan asla söz edilmiyor. Bu bağlamda bölge meselelerinin bağımsız uzmanları anlaşma belgeleri alelacele yazıldığını ve bu yüzden gelecekte Karabağ münakaşasının tarafları için yeni sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.
Öte yandan Rusya yönetimi bu anlaşmayı imzalamakla pratikte Amerika ve Avrupa'yı Güney Kafkasya denklemlerinden silmiş oluyor. Bu yüzden Amerika ve Fransa bu belgenin imzalanmasına itiraz ederek Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Minsk grubu eş başkanlarının huzurunda yeni bir belgenin imzalanmasını istediler. Ermenistan'da da halk Nikol Paşinyan yönetiminin istifa etmesini istiyor. Oysa Paşinyan yönetimi 2018 yılında Ermenistan halkının kahir çoğunluğunun desteğini alarak iktidarın başına geçmişti.
Bu arada bölgenin bazı önemli ve etkili ülkeleri de söz konusu barış anlaşmasında bazı köklü sakıncalara rağmen anlaşmayı kabul ettikleri anlaşılıyor. Uzmanlar bu konuda yaptıkları değerlendirmelerde anlaşmanın esas kazanan tarafı Rusya olduğunu, zira Moskova'nın tüm isteklerini anlaşma belgesine koyduğunu belirtiyor. Gerçekte Rusya 5'er yıllık uzatmanın öngörüldüğü bu anlaşmanın ilk etabında da 5 yıllığına Karabağ bölgesinde varlığını güvence altına aldı ve pratikte Minsk grubunun diğer iki eş başkanları olan Amerika ve Fransa'yı bu bölgede devre dışı bıraktı.
Karabağ Barış Anlaşması'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayacak birer yol inşa edilmesi öngörülüyor. Türkiye ise bu koridorun ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin bu ülkeye sınırı bulunmasının yardımıyla Akdeniz-Hazar Denizi rüyasını gerçekleşmiş görünüyor. Ermenistan ise işgal ettiği 7 kentin sorumluluğundan kurtulurken Dağlık Karabağ'ı koruma yönünde ciddi bir güvence elde ettiği anlaşılıyor. Üstelik Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan anlaşmazlık yaşadıkları takdirde İlham Aliyev yönetimi doğalgaz ve petrol boru hatlarını Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye uzatarak Gürcistan'ı devre dışı bırakmak üzere iyi bir fırsat yakalamış oluyor.
Gerçi Ermenistan'da bu anlaşmaya yönelik ciddi itirazlar gündeme geliyor ve hatta Başbakan Paşinyan'ın anlaşmayı mecburen kabul ettiğini söylüyor. Ancak yine de Ermenistan için anlaşmayı imzalamak özellikle ilk aşağılanmalara bakıldığında çok olumlu bir adım olduğu ve isteklerinin büyük bir bölümü karşılandığı anlaşılıyor. Zira iki ülke arasındaki esas tartışma Dağlık Karabağ üzerindeydi ki muhtemelen gelecekte bu ülke için bazı imtiyazları beraberinde getireceği anlaşılıyor.
Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü ve Erivan arasında alevlenen son çatışmalarda sergilediği ilkeli ve yapıcı tutum bir kez daha Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer birçok üst düzey yetkililerinin İran'a teşekkür etmelerine yol açtı. Kafkasya Müslümanları Ruhaniyet İdaresi Başkanı Allah Şükür Paşazade de İran'a Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği destekten ötürü teşekkür eden Azeri şahsiyetlerden biriydi. Paşazade şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti kardeş ve dost ülke olarak başka ülkelere nazaran her zaman daha fazla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardım etti. Azerbaycan devleti ve milleti İran'ın yardımlarını asla unutmayacaktır. Paşazade şöyle ekledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sınırsız destekleri bir kez daha tüm dünyaya iki ülke arasındaki dini ve manevi bağların kopmaz olduğu mesajı verdi. Ve biz her zaman İslami İran'ın desteklerine minnettarız.
Kafkasya Müslümanları Ruhaniyet İdaresi Başkanı Paşazade'den önce de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı ve diğer bazı üst düzey yetkililer benzer açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar Azeri devlet adamları İran'ın sergilediği tutumdan memnuniyet duyduklarını ve Bakü ve Ankara'da ecnebi odaklara bağlı akımların karalama kampanyaları ve propagandaları Tahran ve Bakü ilişkilerini etkileyemediğini ortaya koydu. Buna karşın hazırladığı barış planı ile Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın olumlu bakışlarını kazanan İran İslam Cumhuriyeti imzalanan barış anlaşmasından hiçbir yarar görmediği gibi zarara bile uğradığı anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Düşünmek akıllı insanların sıfatlarından sayılır. Kur'an-ı Kerim'de düşünen insan, hidayete eren ve nura kavuşan insan şeklinde tanıtılır ve düşünmeyen insan da karanlığa batan insan olarak belirtilir. Bu mukayese, düşünme, ilim ve nur ehli olanların üstünlüğünün ifade eder. İmam Sadık aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve şöyle arz etti. Ya Resulullah, beni nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç kez sordu. Eğer nasihat edersem uyacak mısın? Adam her üç defasında evet, evet ya Resulullah diye karşılık verdi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben seni ne zaman bir işi yapmak istediğinde akıbetini düşünmeye nasihat ve tavsiye ediyorum. Eğer o işin sonu gelişme ise yerine getir ve eğer sakınlık ve helak olmaksa o işten sakın.
Alican'dan geçti onun uğruna, Alican'dan geçti onun uğruna. Yatağına yattı çocuktu daha, çocuktu daha. Yatağına yattı çocuktu daha. Fatıma'yı Ali'ye verdi, kızı Fatıma'yı Ali'ye verdi. Hasan'la Hüseyin onlardan doğdu, nur gibi doğdu. Hasan'la Hüseyin çocukları sever oyun oynardı, omuzuna alır namaz kılardı. Yanarını okşar öper severdi, öper severdi. Yanarını okşar öper severdi. Yeah.
Peygamber Efendimiz'i, onun arkadaşlarını ve onları candan seven bütün insanları cennetine koy. Onları koyduğun cennetine beni de koy. Ben de görmek isterim Peygamberimizi. Benim de yanaklarımdan öpsün, tıpkı Hasan ve Hüseyin gibi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.